Ayrım 11, sayfa 70. Fuat Hakkı Bey'in de bu şarkıdan çok etkilendiği hem ses tonundan hem de gözlerini kaçırmasından belliydi. Jülide de öyleydi. Bu çok anlamlı aşkı ve acımasız harbi anlatan güzel şiir, Jülide'ye deminki kaba adamı da unutturmuştu. Babası konuyu değiştirmek istercesine, "Jülide, Türkiye'ye gitmek istersen seni Faruk'la gönderebilirim." Jülide henüz cevap vermemişti ki ana yemekler gelmişti. Jülide hemen garsona baktı. Bu masalarını ilk servisi yapan gençti. Garsona kaba genci sormak istedi. Ama nasıl ve ne sebep göstererek? Babası tekrarladı. "Bugün sende bir tuhaflık var. Soruma cevap vermedin." "Özür dilerim babacığım ama gitmek istemiyorum. Tam İtalya'ya alışmışken yeniden memleketimin güzelliğini yaşamak ve yeniden ayrılmak beni üzebilir." "Ağabeyimi de gördüm. Gerek yok. Teşekkür ederim." Birkaç dakika durdu. Sonra, "Baba, siz de Lili Marlin'i çok seviyorsunuz herhalde. Baştan sona ezberlemişsiniz." "Sevdiğim doğru ama ezberlemedim. Çeviriyi ben yapmıştım. Şüphesiz kendi yorumu ve anlayışımla." "Baba, sizin daha başka bilmediğimiz meziyetleriniz varsa lütfen söyleyin ve gösterin. Biz de engin bilginizden ve yeteneklerinizden hem istifade edelim hem de bir kere de şaşıralım ve babamızı tanıyalım," dedi. Fuat Hakkı Bey hafiften güldü. "Yok be yavrum, herkes hayatının farklı dönemlerinde biraz şair, biraz fazla duygusal, biraz realistiktir. Benim tek farkım duygusallığımın uzun bir süreyi kaplaması, yani bir erkek olarak duygusallığı yoğun yaşamam galiba. Sırf mantık ve akılla yaşamıyorum." Jülide bu akşamın güzel mi, sıkıcı mı geçtiğini bir türlü karar veremiyordu. Kesin karar verdiği bir şey vardı. O da bu geceyi Zara'ya asla anlatmayacaktı. 2-3 gün sonra Jülide elinde Rus yazar Nikolayevich Tolstoy'un Anna Karenina adlı romanını okurken annesi odaya hızlı girdi. Kapıyı çalmadan odaya girmek adeti olmayan Müyesser Hanım'ın elinde bir mektup vardı. Heyecanla, "Jülide, sana çok sevineceğim bir müjdem var. 2 gün sonra teyzenle Haldun buraya geliyorlar." Jülide hiçbir tepki vermeden öylece bakıyordu. Annesi Jülide'nin bu haline şaşırmış olacak ki, "Galiba anlamadın. Teyzenle Haldun geliyor," dedim. Jülide zorla gülümseyerek, "Aa, öyle mi? Ne güzel. Çok sevindim," gibi zoraki cümleler kurarak annesine beklediği tepkiyi vermeye çalışmıştı. Müyesser Hanım gözlerini kısarak Jülide'nin yüzüne baktı. "Jülide, senin neyin var? Hiç de sevinmiş gibi değilsin. Anneciğim, nereden çıkarıyorsun? Teyzemi de Haldun abimi de severim, bilirsin. Çok sevindim," dedim. Jülide gerçekten sevinmemişti. Niçin olduğunu tam kendisi de anlayamıyordu. Duygular bazen öyle karmaşık, öyle yoğun oluyordu ki sevinmemizin de üzülmemizin de nedeni net olarak saptamak mümkün olamıyordu. Veya açıkça ne kendisine ne de başkasına itiraf edemiyordu. Çünkü hissettiklerinden kendisi de emin olamıyor, tahlilini yapamıyordu. Veya tahlil sonucundan hoşlanmayacağını biliyordu. Yani bir nevi kendini aldatma oynuyordu. Milano açık hava müzesi gibiydi. Rönesans'ın beşiği olan İtalya'nın her tarafı öyle sayılırdı. Şu var ki Milano'daki opera binası çok özel ve güzeldi. Dikkatle bakıp da hayran olmamak mümkün değildi. Müyesser Hanım ve ablası Müzeyyen Hanım, Milano'nun ünlü butiklerinden, yine ünlü Milano jersesinden yapılmış birkaç kıyafet aldıktan sonra yorulmuş, dondurma yemek için küçük ama şık bir kafeye oturmuşlardı. Jülide ile Haldun ise opera binasının büyüsüne kapılmış, birbirlerine her bir metrekaresi ayrı bir sanat eseri olan heykel tasvirlerini ve süslemelerini gösteriyorlardı. "Haldun, biliyor musun Jülidecik, İstanbul'daki camiler, saraylar da muhteşem. Orada heykel veya resimden ziyade çinicilik ve çinilerle yapılan çiçek figürleri, hala nasıl oturtulduğu belli olmayan kubbeler ve zarif minareler, süslemeler ne kadar güzeldir. Dikkat ettin mi?" diye sordu. "Tabii ki öyleler. Ancak İtalya, Rönesans'ı yaşamış bir memleket. Kabul etmeliyiz ki genç Türkiye Cumhuriyeti kuruluncaya kadar resimde, özellikle de heykelde hiçbir eser verilmemiş. Bu çok acı. Hemen ensesinde bir ses duyan jüri de hızla döndü. Genç adam İtalyanca, "Biz Müslümanız. Dinimize göre bu sanat kolları yasak veya sakıncalı sayılıyormuş da ondan. Bunu bilmiyor musunuz?" Jüri de yine çantayı gencin başına geçirmek istedi, kendini zor tutuyordu. Sesini yumuşatmaya çalışarak ve İtalyanca, "Dinimizi senden öğrenecek değiliz. Sen benim başıma bela mısın, nesin? Nasıl bir şey bu? Nerede olsam karşıma çıkıyorsun." Genç adam jüriye cevap vermeden, "Hadi Mersarlı, hadi gidelim. Vahşi kız ne yapsam kızıyor." "Hiçbir şey yapma, karşıma çıkma yeter," dedi jüride. Haldun şaşırmıştım. "Ne var jüride, niye bu kadar kızdın?" "Kızmadım canım, neye kızacağım? Densiz İtalyan, dinimizde heykel ve resmin yasak olduğunu söylüyordu. Bu adamı tanıyor muydun?" "Yoo, nereden tanıyayım? İtalyanlar böyledir işte, yabancı falan bilmezler, her işe karışırlar. Yeter ki konuşma fırsatı çıksın." "Madem ki içinde yaşadığın insanların yapısı böyle, o zaman bu kadar sinirlenmene ve buna alışmaya çalış. Yoksa her an bir gerilim yaşayabilirsin. Gerçekten çok rahatsız oluyorsan dön, İstanbul'daki güzel sanatlarda oku. Sonuçta bu uğraşılar insan yeteneğiyle doğrudan ilgili. Birkaç teknik tarafı var, hepsi o kadar. O kadar basit değil Haldun abi. Bir kere orada moda tasarım diye bir bölüm yok. Sonra Fransa ve İtalya bu konuda çok gelişmiş. Dünyanın iki moda merkezinden biri. Babamın buraya tayinin çıkması benim için büyük bir şans. O halde sakin olmaya ve onları hiç duymamaya çalış. Gayret ederim," dedi Jülide. Haldun bu basit olayı Jülide'nin Türkiye'ye dönmesi için kullanmaya çalışmıştı ama başaramamıştı. "Haldun abi, hadi biz de birer dondurma yiyelim." Haldun biraz durakladı ve "İstersen onar dondurma yiyelim ama senden kaç kere rica ettim bana abi diye hitap etme lütfen." Jüride 5-10 saniye durakladı. "Haldun abi, ben dünyaya geldiğimden beri, daha doğrusu kendimi bildiğimden beri sana abi diye hitap ediyorum ve öyle görüyorum. Başka ne diyebilirim ki?" Haldun sesini çıkarmadı ama neşesi kaçmıştı. Suratları asık bir vaziyette annelerinin yanına varıp birer dondurma yediler. Bu müddet zarfında Haldun hiç konuşmamıştı. Bu durum annesinin ve teyzesinin dikkatini çekmişti. Gerçi jürideydi, farkındaydı. Ancak farkında olmamış gibi davranmaya kararlıydı. Zira bu işin olmayacağını yavaş yavaş ve kırmadan kuzenine de teyzesine de anlatmalıydı. Akademi açılmak üzereydi. Haldun ile annesi de 4 gün sonra gideceklerdi. İki kız kardeş oldukça mutluydular. Ne yazık ki Haldun hiç mi hiç mutlu değildi. Bu seyahatten elde etmeyi planladığı sonuca yaklaşmak şöyle dursun, daha da uzaklaşmış gibiydi. Annesi her fırsatta, "Oğlum, kızlar da naz etmek adettir. Teyzenle enişten de bizi destekledikten sonra bu işin olmaması için sebep yok," dese de Haldun içini kemiren şüphe her gün biraz daha kuvvetleniyor gibiydi. Kenan, Marcello ile aynı evi paylaşıyordu. İki yatak odası, bir küçük salon ve mutfak, banyodan oluşan ev, yeni ve oldukça kaliteli bir semtteydi. Dinleri, dilleri, ırkları ve idealleriyle birbirinden ayrı olan bu iki genç çok iyi anlaşıyorlardı. Ve gerçekten birbirlerini seven iki sıkı dost olmuşlardı. Marcello mutfakta spagetti yapmakta meşguldü. Daire kapısı açıldı. Kenan elinde birkaç gün evveline ait bir Türk gazetesiyle içeriye girdi. "Marcello, neredesin?" diye seslendi Kenan. "Mutfaktayım dostum. Senin için nefis bir spagetti yapıyorum." "Hadi sen de, yalancı obur. Kendim için demiyorsun da beni kandırmaya mı çalışıyorsun?" Marcello gülmeye başladı. "Bana obur diyene bak. Her ikimiz için de yapıyorum sevgili arkadaşım. Senin için dedim. Çünkü bankada paranın bittiğini söylemiştin. Yardımcı olmak istedim. Babam sağ olsun yetiştirmiş. Beni asla parasız bırakmıyor. Oğlum, babanın para kuyusu mu var sorgusu sualsiz gönderiyor? Hadi be, çalışırsan senin de olur. Çalışacağım. Hem de çok çalışacağım. Bakalım olacak mı? Nereden çıktı bu soğuk ve katı para konusu? Başka şeylerden konuşalım. Mesela neden konuşalım? Her karşılaştığımızda ağzından alev fışkıran kızdan mı? Sahi be dostum, sen o kıza ilgi duyuyorsun galiba," diye sordu Marcello. Ne ilgisi be? Kendini beğenmiş o halleri beni sinirlendiriyor diye yanıt verdi Kenan. Onun için mi nereye gideceğini, ne yapacağını takip ediyorsun? Ne takibi Marcello? Şaşırdın mı sen? Sadece onu kızdırmak bana tuhaf bir haz veriyor. Haz veriyor demek. Marcello hafiften gülerek devam etti. Haz veriyor. Kenan tabağındaki makarnayı avuçladığı gibi Marcello'nun tam suratına fırlattı. Marcello yüzünü saklamaya çalışırken makarnalar saçlarından sallanmaya, sosları yüzüne akmaya başlamıştı. Marcello ayağa kalkıp banyoya doğru koşar adımlarla giderken hala bağırıyordu. Kalk oraları temizle kızgın Türk. Sen o kızdan sadece hoşlanmıyorsun. Resmen aşık olmuşsun. İstediğin kadar inkar et. Kenan arkasından koşmuştu ama Marcello banyonun kapısını kilitlemişti bile. Birkaç dakika sonra banyodan su sesleri arasında Marcello'nun söylediği İtalyanca bir aşk şarkısı duyuluyordu. Sesi çirkindi ve avaza çıktığı kadar bağırıyordu. Kenan mutfağı öylece bırakıp paltosunu aldı ve sokağa fırladı. Kendini ünlü İtalyan barotunu sanan Marcello'nun o iğrenç sesini dinlerken üstüne üstlük bir de temizlik yapamazdı. Temizlik yapmayı ve fıtmağa girmeyi hiç sevmiyordu. Erkek adam temizlik mi yaparmış diye söylenerek Via del Mottonato semtine doğru yürümeye başladı. Hava fazla soğuk değildi. Çok hafiften yağmur çiseliyordu. Bu Kenan'ın hoşuna gitmişti. Bir müddet sonra biraz daha canlı, biraz daha sakin bir görünüşe kavuşmuştu. Mottonato'ya giderken Ponto Fambrisia köprüsünü geçmek gerekiyordu. Köprünün tam orta yerinde durdu. Aşağıda hızlı akan suya baktı. Uzun süre çevreyi inceledim. Sonra birden geri döndü. Ne işin var o semtte? Diye yüksek sesle söylendi. 10-15 adım gittikten sonra tekrar durdu. Sonra yine Mottonato istikametinde yürümeye başladı. Yağmurlukları üzerinde bir genç kız ve bir delikanlı büyük bir istekle öpüşüyorlardı. Birkaç saniye onlara baktım. Sonra ayıp yahu bana ne diye düşündü. Birden kendini mutlu hissetmeye başladı ve yüksek sesle vahşi kız bir gün ben de seni bu köprü üzerinde böyle iştiyak ve heyecan ile öpeceğim. Sana da o heyecanı yaşatacağım diye adeta bağırdı. Genç çift Kenan'ın sözlerinden hiçbir şey anlamamıştı ama korkmuşlardı. Öpüşmeyi bırakıp aceleyle uzaklaşmaya başladılar. Kenan bu lüks semtin sokaklarında ve çiseleyen yağmurun altında uzun süre dolaştı. Neyi, neden aradığını pek bilmiyordu. Daha doğrusu bilmek, itiraf etmek istemiyordu. Birden karşı taraftan gelen üç kişiyle burun buruna geldi. Neredeyse çarpışacaktı ki durdu ve aceleyle "Özür dilerim bayan." diyerek uzaklaştı. İki orta yaşlı hanımdan birisi restoranda gördüğü vahşi kızın annesiydi. Genç ise Milano'da vahşi kızın yanında olan sevimsiz adamdı. Öteki hanımı tanımıyordu. Hızla uzaklaşıp büyük bir çam ağacının arkasına gizlendi. Üçlü grup yüksek bahçe duvarı olan kapısında iki silahlı görevlinin beklediği şahane bir villaya girdiler. Demek ki burada yaşıyorlar. Sefaret mensubu olmak kolay değil. Bu villa ile şımarık vahşi kız hiç uyumlu durmuyordu. Hayır. Fazlasıyla uyumlu diyerek evine gitmek üzere geri döndü. Islıkla yine bir gün Nihal aldı bu gönlümü şarkısını çalıyordu. Dönüş yolunda köprünün üstü biraz daha kalabalıklaşmıştı. Doğal olarak öpüşen çiftlerin sayısı biraz daha artmıştı. Kenan yine onlara bakıp yürürken vahşi kızı bu köprünün üzerinde öpme vaadini tekrarladı. Sonra kendi kendine ''Ulan sen de manyaksın galiba. Niye bu vahşiyle ilgileniyorsun ki? İnsanın nesi var da kaç gündür aramıyorsun? Seninle öpüşmek için neler yapmaz ki? Yoksa hayır. Sevgi, aşk diye bir şey yok. O vahşinin kızması çok hoşuma gidiyor. Zorla öpünce ne kadar kızacaktır kim bilir. Sadece onun o hallerini görmek istiyorum. Ne aşkı?'' diye söylendim. Nisan ayı gelmiştim. Hava yağmurluydu. Jülide sarı yağmurluğunun kapşonunu neredeyse gözlerine kadar indirmiş, akademinin bahçesinde koşar adımlarla binaya doğru yürüyordu. Bu acelesinin iki sebebi vardı. Biri aşırı yağmur, ikincisi oldukça gecikmiş olmasıydı. Jüri de birkaç zamandır kaba delikanlıyı görmüyordu ama onun yerini hemen geveze bir İtalyan doldurmuştu. Mario resim bölümünden bir gençti. Çok yakışıklıydı. Onunla Silvana çok ilgiliydi. Ne tuhaftır ki çocuk Silvana'ya değil Jülide'ye ilgi gösteriyordu. Aslında ilgiden oldukça fazlaydı. Jülide hem arkadaşının beğendiği biri olarak hem de karakter olarak ona hiç ilgi duymadığını her vesileyle belirttiği halde Mario büyük bir yüzsüzlükle sırnaşıklığına varan bir ilgi gösteriyor ve çok fazla konuşuyordu. Gerçi İtalyanların karakteristik yanlarından biri çok ve yüksek sesle konuşmalarıydı. Ancak bu durum Jülide'yi çok rahatsız ediyordu. Jülide mermer merdivenlere gelmişti. Yine aynı hızla 2-3 basamak çıkmıştı ki merdivenleri hızla inen birine çarptı. Mermer merdiven sanki buz pisti gibiydi. Fena halde sağa doğru kaydı ve yere yatay bir durumda kayarken başının mermerin trabzanına vurdu. Kitapları dağılmış, çizimler dosyadan fırlamış ve ıslanmıştı. Arkasından gelen bir genç koşar adımlarla yanaşıp önce Jülide'yi kucaklayıp mermerlerin üzerinden kaldırdı.